Ayrım 36.
Ve bu muhbir anı delerek şehzadeye ulaşan aşağılık politikacıların kumpaslarından ve tuzaklarından ve bütün o dayanılmaz taht hayallerinden kurtulabilmek için iyi bir fırsattı delirmek. Çünkü tahtına oturmayı düşlediği imparatorluğun haritasına bir göz atan her şehzade, yakın bir zamanda sorumluluğunu üzerine alacağı ve kendi, evet yalnızca kendi buyruklarıyla yöneteceği memleketlerin ne kadar geniş, ne kadar sınırsız, ne kadar uçsuz bucaksız olduğunu her kavrayışında deliliğin eşiğine gelmek zorundaydı. Ve bu sınırsızlık duygusunu hissetmeyen her şehzade de bir gün bütün sorumluluğunu yükleneceği imparatorluğun büyüklüğünü kavrayamadığı için zaten deli sayılmalıydı. Sayıp döktüğü bu delirme nedenlerinin tam bu noktasında ben derdi Şehzade Osman Celaleddin Efendi, Osmanlı İmparatorluğunu yöneten bütün o budalalardan, çılgınlardan, ahmaklardan daha aklı başında biriysen bugün, bunun nedeni de işte bu çılgınca sınırsızlık duygusudur. Bir gün omuzlarıma alacağım sorumluluğun sınırsızlığını düşünmek, öteki iradesizler, güçsüzler, zavallılar gibi beni delirtmedi. Hayır, tam tersine bu duyguyu dikkatle düşünmek beni kendime getirdi. Bu duyguyu dikkatle, bütün iradem ve kararlılığımla denetim altına aldığım için ben hayatın en önemli sorununun insanın kendisi olabilmesi ya da olamaması olduğunu keşfettim. Taht nöbetinde beşincilikten üçüncülüğe çıkar çıkmaz kendini okumaya vermişti. Bir gün tahta geçmeyi bir mucize olarak görmeyen her şehzadenin kendisini yetiştirmesi gerektiğini düşünüyor, bunu da okumakla başarılacağını iyimserlikle inanıyordu. Hırsla okuduğu sayfalarını yutar gibi çevirdiği her kitaptan ileriye dönük yararlı düşünceler çıkardı. Bu düşünceleri kısa bir zaman içinde geleceğin mutlu Osmanlı Devleti'nde gerçekleştirmenin hayallerini tutkuyla kurdu. Ve delirmemek için sarıldığı bu hayallere inanabilmek, eski budala ve çocuksu hayatını hatırlatan her şeyden bir an önce kurtulmak istediği için karısını, çocuklarını, eski eşyalarını ve alışkanlıklarını Boğaz kıyısındaki yalısında bırakarak içinde 22 yıl 3 ay yaşayacağı küçük bir av kasrına taşınmıştı. 100 yıl sonra parkeyle kaplı tramvay yollarıyla, çeşitli batı üsluplarının taklidiyle yapılmış korkutucu ve karanlık apartmanlarla kız ve erkek liseleri, bir karakol ve bir cami ve elbiseci, çiçekçi, halıcı ve kuru temizlemeci dükkanlarıyla dolacak bir tepedeydi av kasrı. Şehzadenin kendini dışarıdaki hayatın budalalıklarından korumak için ve padişahın da bu tehlikeli kardeşi daha sıkı göz altında tutabilmek için ördürdüğü duvarların arkasından bir 100 yıl sonra, dallarına kara telefon kabloları sarılacak ve gövdesine çıplak kadın resimli dergiler mandallanacak iri kestane ve çınar ağaçları gözükürdü. 100 yıl sonra bile tepeyi terk etmeyecek çılgın karga sürülerinin çığlıklarından başka, kasırda duyulan tek ses rüzgarın denize doğru estiği günlerde, karşı tepelerdeki kışlalardan gelen talim ve müzik gürültüsüydü. Şehzade kasırda geçirdiği ilk 6 yılın hayatının en mutlu dönemi olduğunu defalarca yazdırmıştı. Çünkü o dönemi yalnızca okumuştum derdi şehzade. Çünkü yalnızca okuduklarımın hayalini kurmuştum. Çünkü o 6 yılda yalnızca okuduğum yazarların düşünceleri ve sesleriyle yaşamıştım ve eklerdi. Ama kendimde de hiç olamamıştım o 6 yıl boyunca. Şehzade bu 6 mutlu yılı acı ve özlemle her hatırlayışında, ben değildim ve belki bu yüzden de mutluydum. Ama bir padişahın görevi mutlu olmak değil, kendisi olabilmektir diye yazdırır. Sonra katibinin defterlere belki binlerce kere yazdığı öteki cümleyi de söylerdi. Yalnızca padişahların değil, herkesin görevidir kendisi olmak, herkesin. Hayatımın en büyük keşfi ve amacı dediği bu gerçeği şehzade o 6 yılın sonuna doğru bir gece açık seçik hissettiğini yazdırmıştı. O mutlu gecelerimde sık sık yaptığım gibi gene hayalimde Osmanlı tahtına oturmuş, bir devlet sorununu çözmek için hayalimdeki bir budalayı öfkeyle azarlıyordum. Voltaire'in de dediği gibi diye azarlamıştım ki hayalimdeki bu budalayı birden içine düştüğüm durumu hissederek dondum. Hayalimde 35. padişah olarak Osmanlı tahtına oturur olarak gördüğüm kişi ben değildim de sanki Voltaire'di. Ben değildim de sanki Voltaire'i taklit eden biriydi bu kişi. Milyonlarca ve milyonlarca kulun hayatını hükmedecek, haritada uçsuz bucaksız ve sınırsız gözüken memleketleri yönetecek padişahın kendisi değil de bir başkası olmasının dehşetini ilk o anda fark ettim. Daha sonraki öfke buhranlarında şehzade bu gerçeği ilk fark ettiği ana ilişkin başka bazı hikayeler de anlatmıştı. Ama katip keşif anını hep aynı sezgi çevresinde toplandığını biliyordu. Milyonlarca kişinin hayatını hükmedecek bir padişahın aklında başkalarının cümlelerinin gezinmesi doğru muydu? Bir gün dünyanın en büyük imparatorluklarından birini yönetecek bir şehzadenin yalnızca kendi iradesiyle hareket etmesi gerekmez miydi? Kafasında başkalarının düşüncelerini hiç bitmeyen karabasanlar gibi gezdiren bir kişi, padişah mı sayılmalıydı yoksa bir gölge mi? Bir gölge değil, gerçek bir padişah, bir başkası değil, kendim olmam gerektiğini anladıktan sonra, yalnız o 6 yıl boyunca değil, bütün hayatım boyunca okuduğum kitaplardan kurtulmam gerektiğine karar verdim, derdi şehzade. Hayatının bundan sonraki 10 yılını hikaye etmeye başladığında. Bir başkası değil, yalnızca kendim olabilmek için, bütün o kitaplardan, bütün o yazarlardan, bütün o hikayelerden, bütün o seslerden kurtulmak zorundaydım. Bu 10 yılımı aldı. Böylece şehzade katibine kendisini etkileyen kitaplardan nasıl kurtulduğunu tek tek yazdırmaya başlardı. Şehzadenin kasrındaki bütün Voltaire ciltlerini yaktığını, çünkü bu yazarı okudukça, bu yazarı hatırladıkça kendisinden daha zeki, hazır cevap, dinsiz ve şakacı bir Fransız olduğunu ama kendisi olamadığını yazardı katip. Schopenhauer ciltlerinin kasırdan uzaklaştırıldıklarını, çünkü bu ciltler yüzünden şehzadenin kendini iradesi üzerine saatlerce, günlerce düşünen biriyle özdeşleştirdiğini ve en sonunda özdeşleştiği bu kötümser kişinin bir gün Osmanlı tahtına oturacak şehzade değil, Alman filozofun ta kendisi olduğunu yazardı katip. Her birine masraflar edilerek getirilen Russo ciltleri de şehzadeyi kendini suçüstü yakalamaya çalışan bir vahşi kişiye dönüştürdüğü için parçalanarak kasırdan uzaklaştırılmıştı. Bütün o Fransız düşünürlerini, Deltour'u, De Pacet'i, dünyanın akılla anlaşılabilir bir yer olduğunu hikaye eden Morelli'yi ve bunun tam tersini yazan yazarları da yaktırdım. Çünkü onları okudukça kendimi olmam gerektiği gibi geleceğin bir padişahı olarak değil, kendinden önceki düşünürlerin saçma gözlemlerini çürütmeye çalışan alaycı, polemikçi bir profesör olarak görüyordum, derdi şehzade. Binbir Gece masallarını yaktırmıştı. Çünkü bu kitap yüzünden kendini özdeşleştirdiği tebdil gezen padişahlar, şehzadenin olması gereken padişahlar değildi artık. Macbeth'i yaktırmıştı. Çünkü onu her okuyuşunda taht için elini kana bulamaya hazır bir korkak ve iradesiz olarak görüyordu kendini. Ve daha kötüsü, o kişi olmaktan utanacağını, şiirsel bir gurur da duyuyordu bundan. Mevlana'nın Mesnevisini kasırdan uzaklaştırmıştı çünkü bu darmadağınık kitabın hikayeleri arasında her dalışında dağınık hikayelerin hayatın özü olduğunu iyimserlikle inanan bir aptal özdeşleştiriyordu kendini. Şeyh Galip'i onu okudukça kendimi hüzünlü bir aşık olarak gördüğüm için yaktım diye açıklardı şehzade. Butfolio ise onu okudukça kendimi doğulu olmak isteyen bir batılı olarak gördüğüm için ve İbn Zerhani ise onu okudukça kendimi batılı olmak isteyen bir doğulu olarak gördüğüm için yaktırdım. Çünkü ne doğulu, ne batılı, ne tutkulu, ne deli, ne maceracı, ne de kitaplardan çıkmış herhangi biri olarak görmek istiyordum kendimi. Bu sözlerden sonra katibin 6 yıl boyunca nice deftere sayısız kereler tekrarlaya tekrarlaya yazdığı o nakaratı tutkuyla tekrarladı şehzade. Yalnızca kendim olmak istiyordum. Yalnızca kendim olmak istiyordum. Kendim olmak istiyordum yalnızca. Ama kolay bir iş olmadığını biliyordu bunun. Bir dizi kitaptan kurtulduktan ve bu kitapların yıllarca anlatmaya devam ettiği hikayelerin sesini en sonunda işitmez olduktan sonra aklının içindeki sessizlik o kadar dayanılmaz gelirdi ki şehzadeye, istemeye istemeye adamlarından birini yeni kitaplar almaya şehire yollardı. Paketlerinden çıkarır çıkarmaz yutar gibi okuduğu bu kitapların yazarlarıyla alay ederdi önce. Sonra kitapları öfkeyle ve törenle yakar ama seslerin içinde hala duymaya devam ettiği ve yazarlarını ister istemez taklit ettiği için onlardan ancak başka kitaplar okursa kurtulacağına karar vererek, çiviyi ancak çivinin sökeceğini acıyla hissederek, adamını gene onu dört gözle bekleyen Beyoğlu'ndaki yabancı kitapçılara, Babali'ye yollardı. Şehzade Osman Celaleddin Efendi kendisi olabilmeye karar verdikten sonra kitaplarla tam 10 yıl savaşmıştır diye yazmıştı bir gün katiple şehzade. Savaşmıştır değil, boğuşmuştur yaz diye düzeltmişti. Şehzade Osman Celaleddin Efendi 10 yıl kitaplarla, kitapların içinde duyurduğu seslerle boğuştuktan sonra, ancak kendi hikayelerini, kendi sesini o kitapların sesine karşı yükselterek kendisi olabileceğini anlamış ve kendisine bir katip tutmuştu. Bu 10 yıl içinde yalnız kitaplarla, hikayelerle değil, kendisini kendisi olmaktan alıkoyduğunu anladığı her şeyle boğuşmuştur Şehzade Osman Celaleddin Efendi diye merdivenlerin tepesinden bağırarak eklerdi şehzade. Ve katip binlerce kere tekrarlanmasına rağmen 1001. kerede tıpkı birinci kere söylendiği inanç ve heyecanla dile getirilen bu cümleyi ve aynı kararlılıkla onu izleyen öteki cümleleri dikkatle yazardı. Şehzadenin bu 10 yıl boyunca yalnız kitaplarla değil, kitaplar kadar kendisini etkileyen çevresindeki eşyalarla da boğuştuğunu yazmıştı katip. Çünkü bütün o mobilyalar, masalar, koltuklar, sehpalar, insana gerekli gereksiz huzursuzluk ya da huzur vererek onu konu dışına çıkarıyordu. Çünkü bütün o küllükler ve şamdanlara bakışları takıldığı için kendisini kendisi yapacak düşünceyi yoğunlaştıramıyordu şehzade. Çünkü duvarlardaki yağlı boyalar, sehpalardaki vazolar ve divanların üzerindeki puf yastıklar şehzade hiç istemediği ruh hallerine çekiyordu. Çünkü bütün o saatler, kaseler, kalemler ve eski sandalyeler şehzadeyi kendisi olmaktan alıkoyan çağrışımlar ve anılarla yüklüydü. Katip şehzadenin kimini kırarak, kimini yakarak, kimini de atarak gözünün önünden uzaklaştırdığı eşyalardan başka bu 10 yıl boyunca kendisini hep bir başka biri yapan anılarla da boğuştuğunu yazmıştı. Geçmişimde kalmış küçük, önemsiz, basit bir ayrıntıyı yıllar sonra beni öldürmek isteyen acımasız bir katil gibi, anlaşılmaz bir intikamı yıllarca kovalamış bir çılgın gibi birden düşüncelerimin ve hayallerimin orta yerinde bulmak aklımı başımdan alıyor derdi şehzade. Çünkü Osmanlı tahtına oturduktan sonra milyonlarca zavallının hayatını düşünmesi gereken bir kişinin düşüncesinin orta yerinde birdenbire çocukluğumda yediği bir kase çileği ya da beş para etmez bir harem ağasının saçma sapan bir sözünü bulması dehşet verici bir şeydi. Kendisi olması yalnızca kendi düşünceleriyle kendi iradesi ve kararlılığının sonuçlarıyla dopdolu olması gereken bir padişah, hayır yalnızca padişah değil, herkes kendisini kendisi olmaktan alıkoyan anıların gelişi güzel ve keyfi müziğine karşı koymalıydı. Şehzade Osman Celaleddin Efendi düşüncelerinin ve kendi iradesinin saflığını bozan anılarıyla boğuşmak için kasrındaki bütün koku kaynaklarını kurutmuş, tanıdığı bütün eşyaları ve elbiseleri yok etmiş, müzik denen uyuşturucu sanatla ve hiç çalmadığı beyaz piyanosuyla ilişkisini kesmiş ve kasrının bütün odalarını beyaza boyatmıştı diye yazmıştı bir keresinde katip. Ama hepsinden beteri bütün anılardan, eşyalardan ve kitaplardan daha çekilmez olanı insanlardır diye eklerdi şehzade. Hala atmadığı bir divanın üzerine uzanıp katibine yazdırdıklarını okuttuktan sonra. Çeşit çeşittiler, olmadık vakitlerde, en istenmedik zamanlarda kapılardan bacalardan girerler, iğrenç dedikodular, beş para etmez söylentiler taşırlardı. İyilik etmek isterlerken yalnızca insanın huzurunu kaçırırlardı. Sevgileri rahatlatıcı olmaktan çok boğucuydu. Bir düşünceleri olduğunu kanıtlamak için konuşurlardı. İlginç bir kişi olduklarına sizi inandırabilmek için hikayeler anlatırlardı. Sizi sevdiklerini göstermek için huzurunuzu kaçırırlardı. Bunlar da önemli değildi belki ama kendisi olmak için can atan, yalnızca kendi düşünceleriyle baş başa kalmak isteyen şehzade, bu budalaların, bu gereksiz, tutkusuz, sıradan dedikoducuların her ziyaretinden sonra uzun bir süre kendisi olamadığını hissederdi. Şehzade Osman Celaleddin Efendi, bir insanın kendisi olmasına en büyük engelin çevresindeki öteki insanlar olduğunu düşünürdü diye yazmıştı bir seferinde katip. İnsanların en büyük zevkinin öteki insanları kendilerine benzetmek olduğunu yazmıştı bir başka seferinde katip. Şehzadenin en büyük korkusunun ileride tahta oturduğu gün bu insanlarla ilişki kurma zorunluluğu olduğunu da yazmıştı. Acıklı ve sefil ve zavallı olanları acıdığı için etkilenir insan derdi şehzade. Sıradan ve özelliksiz olanlardan biz de sonunda onlarla birlikte sıradan ve özelliksiz olmaya başladığımız için etkileniriz derdi şehzade. Bir kişilikleri olanlardan, saygıyı hak edenlerden de farkında olmadan onları taklit etmeye başladığımız için etkileniriz ve en tehlikelileri de aslında bu sonunculardır derdi şehzade. Ama hepsini çevremden uzaklaştırdığımı yaz. Bütün bu mücadeleyi yalnız kendim için değil, yalnız kendim olabilmek için değil, milyonlarca insanın kurtuluşu için verdiğimi de yaz. Çünkü hiç kimseden etkilenmemek için verdiği o inanılmaz varlık yokluk savaşının 16. yılında alıştığı eşyalarla, sevdiği kokularla, etkilendiği kitaplarla boğuştuğu gecelerin birinde pencerelerinin batılılaşmış pancurlar arasından geniş bahçeyi kaplayan karı ve ay ışığını seyrettiği bir akşam şehzade vermekte olduğu savaşın aslında kendi savaşı değil, yıkılmakta olan Osmanlı Devleti'ne kaderleri bağlanmış milyonlarca talihsizin savaşı olduğunu anlamıştı. Katibenin şehzadenin hayatının son 6 yılında belki de on binlerce defa defterlere yazdığı gibi, kendileri olamayan bütün kavimler, büretekini taklit eden bütün uygarlıklar, başkalarının hikayeleriyle mutlu olabilen bütün milletler yıkılmaya, yok olmaya, unutulmaya mahkumdular çünkü. Böylece kasrına çekilip tahta oturmayı beklediği yılların 16.sında içinde duyduğu hikayelere karşı ancak ve ancak kendi hikayelerinin sesini yükselterek savaşacağını anladığı günlerde kendine bir katip tutmak üzere olduğu sıralarda şehzade 16 yıldır kişisel ve ruhsal bir deney olarak yaşadığı mücadelenin aslında tarihsel bir ölüm kalım mücadelesi ancak binlerce yılda bir görülen bir kabuk değiştirme değiştirmeme kavgasının son aşaması yüzyıllar sonra tarihçilerin haklı olarak bir dönüm noktası olarak değerlendirecekleri bir gelişimin en önemli tarihsel durağı olduğunu anladı. Karla kaplı bahçenin üzerinde sonsuzluk zamanının genişliğini ve korkutuculuğunu hatırlatarak ayın parladığı geceden bir süre sonra kendine tuttuğu yaşlı, sadık ve sabırlı bir katibi her sabah divanının karşısında maun bir masaya oturtup ona kendi hikayesini, kendi keşfini anlatmaya başladığı günlerde şehzade, hikayesindeki bu son derece önemli tarihsel boyutu aslında yıllar, yıllar önce de keşfetmiş olduğunu da hatırlayacaktı. İstanbul sokaklarının her geçen gün var olmayan bir yabancı ülkenin hayali şehrini taklit ederek değiştiğini, kasrına kapanmadan önce kendi gözleriyle görmemiş miydi? Bu sokakları dolduran tarihsizlerin ve mutsuzların, kendi kılık ve kıyafetlerini batılı gezginlerden gördüklerine bakarak, ellerine geçirdikleri yabancı fotoğrafları inceleyerek değiştirdiklerini bilmiyor muydu? Geceleri kenar mahallelerdeki kahvelerinde, sobanın çevresinde toplanan hüzünlülerin, dilbilerine babadan kalma kendi masallarını anlatacaklarını, ikinci sınıf köşe yazarlarının kahramanlarının adlarını Müslümanlaştırarak, üç silahşörlerden ve Monte Cristo'dan abartıp yazdıkları süprüntüleri gazetelerden birbirlerine okuduklarını kendisi de işitmemiş miydi? Dahası kendisi de bir zamanlar vakti daha kolay geçiriyor diye bu rezillikleri kitap halinde yayımlayan Ermeni kitapçılara ayağını alıştırmamış mıydı? Kasrına kapanacak kararlılık ve iradeyi göstermeden önce bütün bu mutsuzlar, acıklılar ve talihsizlerle birlikte sürüklendiği sıradanlığın içinde şehzade de kendi hüznünün eski esrarlı anlamının tıpkı bu mutsuzların başına geldiği gibi yavaş yavaş kaybolduğunu aynaya her bakışında hissetmez miydi? Evet hissederdi diye yazardı katip bu soruların her birinden sonra şehzadenin böyle yazılmasını istediğini bildiği için. Evet şehzade yüzünün de değiştiğini hissederdi. Katiple çalışmaya başladıklarının yaptıkları işe çalışmak derdi şehzade. İkinci yılı dolmadan şehzade çocukluğunda taklit ettiği cins cins vapurların çıkardığı seslerden yediği lokumlara, 47 yıllık hayatında gördüğü bütün kabuslardan okuduğu bütün kitaplara, en sevdiği elbiselerinden en sevmediklerine, geçirdiği hastalıklardan bildiği hayvan türlerine ilişkin her şeyi katibine yazdırmış ve sık sık tekrarladığı deyişle her cümlesini, her kelimesini keşfettiği büyük gerçeğin ışığında değerlendirerek yapmıştı bunu. Her sabah katip maun masasında, şehzade de bu masanın karşısındaki divanda ya da çevresindeki yürüyüş alanında ya da bu yürüyüş alanından yukarı kata yükselen ya da yukarı kattan aşağıya inen merdivenlerde yerini aldığında ikisi de şehzadenin yazdıracak yeni bir hikayesi olmadığını bilirlerdi belki. Ama ikisinin de aradıkları bu sessizlikti. Çünkü ancak anlatacak hiçbir şey kalmadığında insan kendisi olmaya iyice yaklaşmış demektir derdi şehzade. Ancak insan anlattığı şeylerin tükendiğini, bütün hatıraların, kitapların, hikayelerin ve hafızanın sustuğuna ilişkin o derin sessizliği içinde duyduktan sonradır ki, kendi ruhunun derinliklerinden, kendi benliğinin sonsuz ve karanlık labirentlerinden, kendisini kendisi yapacak kendi gerçek sesinin yükselişine tanık olabilir. Dipsiz bir masal kuyusunun içinden, derinden bir yerden bu sesin ağır ağır yükselişini bekledikleri günlerin birinde, şehzade o zamana kadar en tehlikeli konu diyerek pek az değindiği kadınlar ve aşk konusuna girdi. 6 aya yakın bir süre eski aşklarını, aşk sayılamayacak ilişkilerini, bir ikisi hariç hepsini acıyarak ve hüzünle hatırladığı harem kadınlarıyla olan yakınlaşmalarını ve karısını anlattı. Bu tür yakınlaşmalarda korkunç olan yan şehzadeye göre siz farkına bile varmadan pek de fazla özelliği olmayan sıradan bir kadının bile insanın düşüncelerinin büyük bir kısmını işgal edebilmesiydi. İlk gençlik yıllarında evliliği sırasında karısını ve çocuklarını Boğaz kıyısındaki yalıda bırakıp kasrına yerleştiği ilk zamanlarda yani ta 35 yaşına kadar yalnız kendisi olmak hiçbir şeyden etkilenmemek gibi bir keşfi ve amacı olmadığı için şehzade bu duruma pek daldırmazdı. Hatta bu taklitçi ve sefil toplum bir kadının, bir oğlanın ya da bir tanrının aşkıyla her şeyi unutabilmenin, aşkın içinde yok olup gitmenin övünülecek, gurur duyulacak bir şey olduğunu herkes gibi kendisine de öğrettiği için o zamanlar sokaklardaki kalabalıkların yaptığı gibi aşık olmaktan gurur da duyardı şehzade. Kasra kapandıktan ve 6 yıl hiç durmadan okuduktan sonra hayatın en önemli sorununun insanın kendisi olması ya da olmaması olduğunu keşfedince şehzade kadınlar karşısında ihtiyatlı olması gerektiğine karar vermişti hemen. Kadınlar olmadan kendinde bir eksiklik duyduğu doğruydu ama yaklaşacağı her kadının düşüncelerinin saflığını bozacağı, kaynağını yalnızca kendisinden almak istediği hayallerinin orta yerine ağır ağır yerleşeceği de doğruydu. Bir ara mümkün olduğu kadar çok kadına yakınlaşarak aşk denen zehrin pan zehrini kanına yerleştirebileceğini düşünmüş ama sırf aşka alışmak, aşkın sarhoşluğunu kanıksamak gibi faydacı bir anlayışla yaklaştığı için bu kadınlara pek ilgi duyamamıştı. Daha sonra tanıdığı kadınlar içinde en özelliksiz, en renksiz, en suçsuz ve en zararsız olduğunu yazdırdığı Leyla Hanım'ı bu özellikleri yüzünden ona aşık olamayacağını inandığı için görmeye başlamıştı en çok. Şehzade Osman Celaleddin Efendi ona aşık olamayacağını inandığı için korkusuzca Leyla Hanım'a yüreğini açabilmişti diye yazmıştı katip bir gece. Çünkü geceleri de çalışıyorlardı artık. Ama korkusuzca yüreğimi açabildiğim tek kadın olduğu için de hemen ona aşık oldum diye eklemişti şehzade. Hayatımın en korkunç dönemlerinden biriydi. Şehzade ile Leyla Hanım'ın kasırda buluşup kavga ettikleri günleri yazmıştı katip. Paşa babasının konağından at arabası ve adamlarıyla yarım günlük bir yolculuktan sonra Leyla Hanım kasra gelir, kendileri için kurulmuş ve benzerlerini Fransız romanlarında okudukları bir sofrada, romanlardaki ince roman kahramanları gibi şiirden ve müzikten söz ederek yemek yerler ve yemekten hemen sonra dönüş vakti geldiği için yarı açık kapıların arkasından kendilerini dinleyen ahçıları, uşakları, arabacıları kaygılandıran bir kavgaya tutuşurlardı. Kavgalarımızın belirli bir nedeni yoktu diye bir keresinde açıklamıştı şehzade. Yalnızca onun yüzünden kendim olamadığım için, onun yüzünden düşüncelerim saflığını kaybettiği için, onun yüzünden benliğimin derinliklerinden gelen o sesi artık işitmez olduğum için ona öfke duyuyordum. Benim suçum olup olmadığını hiçbir zaman anlayamadığım ve anlayamayacağım bir yanlışlık sonucu ölmesine kadar bu böyle sürüp gitti.